Ayrım 10, sayfa 111. Ama 879. gece olunca demiş ki, o sırada 10 başka köle sadece görünüşleri bile insanın içini serinleten büyük çini bardaklar taşıyarak onları izliyordu. Ve bize buzlu şerbetler içeren çini bardaklar, yoğurt, ağaç kavunu reçeli, hıyar ve limon dilimleri sundular. İlkin Züleyha Sultan'a hizmet edildi. Dudaklarına götürdüğü aynı altın kaşıkla bana biraz ağaç kavunu reçeli, sonra da bir kaşık yoğurt sundu. Sonra aynı kaşık birçok kez elden ele dolaştı. Öyle ki tüm genç kızlar bu harika şeylerden birkaç kez alıp sonunda çini tabaklarda hiçbir şey bırakmadılar. O zaman köleler bize su dolu billur bardaklar sundular. Ve eğlencemiz sanki hepimiz mayalanmış şarap içmişçesine canlı olarak sürdü. Görünüşü ölçüsüz derecede zihinleri uğraştıran babasının yavrusu üzerine herhangi birinin ısrarlı ve güçlü bir şaka yaptığı herkes, kahkahalarla gülen genç kızların dudaklarındaki edepsizce sözgenliğe şaşıp kalmıştım. Kendisine saldırıda bulunmuş olduğum büyüleyici Hayriye, bu davranışımdan dolayı bana hiçbir kin duymuyor ve karşımda oturuyordu. Bana gülerek bakıyor ve gözlerin diliyle bahçedeki coşkun davranışımdan dolayı beni bağışladığını anlatıyordu. Ben kendimce zaman zaman gözlerimi ona yöneltiyor, sonra onun bakışını üzerimde hissedince hemen önüme bakıyordum. Çünkü yüzümde bir rahatlama belirtisi yansıtmaya çalışmakla birlikte bu olağanüstü genç kızlar arasında çok sıkılmış bir görünüm sergileyip duruyordum. Züleyha Sultan ve Nedimeleri bunun farkına vararak kendi bakımlarından her çareyi kullanarak beni yüreklendirmeye çalışıyorlardı. Sonunda Züleyha bana, ''Ey dostumuz Hasan, ey Şamlı, sen ne zaman özgür ve rahat bir havaya gireceksin? Herhalde bu masum genç kızların insan eti yiyen yamyamlar olduğunu sanmıyorsun değil mi? Sonra Şah'ın kızının hadım ağalarının asla izinsiz giremeyeceği dairelerinde hiçbir tehlikeye uğramayacağını bilmiyor musun? Öyleyse bir an için Züleyha Sultan'la konuşmakta olduğunu unut ve Şiraz'ın küçük tacirlerinin basit kızlarıyla konuşmakta olduğunu düşün. Kaldır başını Hasan ve bütün bu genç ve güzel kızların yüzüne bak. Ve onları çok büyük bir dikkatle inceledikten sonra bize çabucak, olanca içtenliğinle ve bizi incitmekten korkmaksızın içimizden hangimizin en çok hoşuna gittiğini söyle," dedi. Oysa Züleyha Sultan'ın bu sözleri ey zamanın şahı bana cesaret ve güven verecek yerde sıkıntımı ve huzursuzluğumu arttırdı. Heyecanımın şiddetini yüzüme yansıdığını hissederek tutarsız sözler kekelemekten başka bir şey yapamadım. O anda yer yarılıp da beni yutsa daha ne isterdim? Züleyha da benim şaşkınlığımı görünce bana, "Görüyorum ki ey Hasan, seni sıkıntıya sokan bir şey istemişim senden. Çünkü kuşkusuz içimizden birini yey tuttuğunu açıklarsan, ötekilerin sana kırılacaklarından ve sana sitemde bulunacaklarından korkuyorsun. Eğer böylesine bir korku zihnini karartıyorsa haksızsın. Bil ki gerçekten ben ve Nedimelerim birbirimize öylesine bağlıyız ve aramızda öylesine sevecenlik ilişkileri vardır ki, bir erkek içimizden birine ne yaparsa yapsın, karşılıklı duygularımızda hiçbir değişiklik olmaz. Bundan dolayı yüreğinden onu bunca sıkıntılı kılan korkuları at ve bizi keyfince incele. Hatta önünde çırçıplak olmamızı istiyorsan çekinmeden bunu da söyle. Bu dileğini de gözümüz ve başımız üstünde tutarak hemen yerine getiririz. Yeter ki bize çabucak seçtiğin kişinin kim olduğunu bildir," dedi. O zaman ben bütün bu yüreklendirmeler karşısında tüm cesaretimi toplayarak Züleyha'nın Nedimelerinin hepsi tam anlamıyla güzel oldukları ve en uzman gözün bile aralarında ayrım yapmasının çok güç olduğunu, öte yandan Züleyha Sultan'ın kendisi güzellikten yana hiç de yanındaki kızlardan aşağı olmadığı halde, yüreğimin onun bahçede büyük bir şiddetle çarptıran babasının yavrusunun sevdiceği şen şakrak ve nefis Hayriye'yi coşkuyla arzu ettiğini söylemeye kararlaştırdım. Ama duyduğum tüm arzuya ve Züleyha'nın güvence sağlayan sözlerine karşın bu duygularımı bütün bu bakirelerin öfkesini başım üzere çekmekten korktuğum için açıklamaktan çekindim. Hepsini büyük bir dikkatle inceledikten sonra Züleyha Sultan'a doğru dönüp ona, "Sultanım, sana senin güzelliklerini Nedimelerinkiyle nasıl kıyaslayacağımı bilmediğimi söylemekle söze girişmeliyim. Çünkü ayın parıltısı yıldızların ışıltısıyla asla kıyaslanamaz. İşte senin güzelliğin de gözlerin bir türlü bakışlarının üzerinden alamayacağı böyle bir güzelliktir," dedim. Bu sözleri söylerken o çok tatlı Hayriye'ye anlamlı bir bakış fırlatarak sırf görgü kurallarının sultan hakkında bu iltifatları yapmayı beni zorladığını anlatmaktan da kendimi alamadım. Benim bu yanıtımı işitince Züleyha Sultan gülerek, "Sözlerinin iltifat olduğu açıkça belli oluyorsa da yakayı kurtardın Hasan. Şimdi de konuşmakta bu denli özgür bulunduğuna göre yüreğinin derinliğini göster de bize bütün bu genç kızlar içinde hangisini en çok canının çektiğini söyle dedi. Genç kızlar sultanın isteğiyle kendi dileklerini birleştirerek hep bir ağızdan kimi üstün tuttuğumu açıklamam için beni sıkıştırıyorlardı. Ve içlerinden en çok Hayriye, gizli düşüncelerimi keşfetmiş bulunduğu halde beni söyletmek için ateşli görünüyordu. O zaman ben sultanım, utangaçlığımın geri kalanını da kovarak, genç kızların ve hanımlarının tekrarlayıp durdukları dileklerine boyun eğerek Züleyha'ya doğru döndüm ve ona elimin bir işaretiyle genç Hayriye'yi göstererek, "Ey sultanım, istediğim kişi işte şudur. Evet vallahi, en büyük arzum sevgili Hayriye'ye duyduğum arzudur," dedim. Ve daha ağzımdan bu sözler çıkar çıkmaz bütün genç kızlar ışıldayan gözlerinde en küçük bir güceniklik olmaksızın hep birlikte büyük kahkahalar kopardılar. Onlara bakıp birbirlerini dürterek gülmekten katıldıklarını görünce içimden "Bu iş ne inanılmaz bir iştir. Bunlar gerçekten kadınlar içinde kadın, genç kızlar içinde genç kız mı? Ne zamandan beridir bu cinsten yaratıklar kıskançlık duymaksızın ve hemcinslerinden birinin başarısı karşısında yüzlerini yırtmaksızın bunca biganilik ve de erdemlilik gösteriyorlar. Vallahi kız kardeşler bile kendi kız kardeşlerine karşı bu denli cana yakınlık ve çıkar gütmezlik gösteremezler. Akıl alacak gibi değil," diyordum. Ama Züleyha Sultan beni uzun süre şaşkınlık içinde bırakmadı ve bana "Tebrikler, tebrikler ey Şamlı Hasan. Yaşamın üzerine yemin ederim ki sen ülkenin delikanlılarının ince zevki, ince görüşü ve kavrayışları varmış. Ben de ey Hasan, Gözdem Hayri'yi yeğlediğinden ötürü çok memnun oldum. Benim yüreğimin de seçtiği ve de çok sevdiğim kız odur. Ve seçiminden dolayı da pişman olmayacaksın ey çapkın. Ama sen seçtiğin kişinin tüm değerini ve pahasını bilmekten uzaksın. Çünkü biz hepimiz olduğumuz gibi uzaktan yakından, büyülemekten, mükemmellikten, vücut güzelliğinden ve ruhsal çekicilikten yana onunla kıyaslanmayı göze alamayız. Ve gerçekten görünüm aldatıcı da olsa aslında bizler onun köleleriyiz," dedi. Sonra her biri ard arda güzelim Hayriye'yi kutlamaya ve kazandığı başarı üzerine şakalar yapmaya başladı. O da benim şaşkınlığım sürerken yanıt vermekte noksanlık göstermekten uzak her bir arkadaşına gereken karşılığı verdi. Bunu izleyerek Züleyha yanındaki bir udu eline aldı ve onu "Ruhumun ruhu, şimdi senin aşığına senin erdemlerini överken abartılı davrandığımızı sanmaması için bildiklerinin birazını göstermen uygun olacaktır," diyerek gözdesi Hayriye'ye verdi. Ve o nefislerin seçkini Hayriye, saza düzen verip hayran edici bir girizgahtan sonra hafif bir sesle ona eşlik ederek şu şarkıyı söyledi. "Ben aşkın öğrencisiyim. Bana güzel davranışları o öğretti. Ruhumu yüreğimi delen o genç karacaya sakladığım hazineler koydu. Güzel şakaklarında siyah akrepler olan, yaşamım boyunca yüreğimin seçtiği delikanlıyı seveceğim. Çünkü aşkımın nesnesine sadakatle bağlıyım ben. Ey sevdiğim, sen sevilecek bir varlık bulduğunda onu çok sev ve ondan ayrılma. Yitirilen bir şey bir daha hiç bulunmaz. Ben de kendimce bir kılıcın keskin ağzından da yaralayıcı olan bakışlarıyla yüreğimi delen zarif oluşumlu genç karacayı geçiriyorum. Güzellik genç alnına veciz anlamlı sihirli çizgiler çizmiştir. Sihir dolu bakışları öylesine büyüleyicidir ki siyah oklarının parıldadığı gergin yayla bütün yürekleri kahreder. Ve sen ki kendisinden bir türlü vazgeçemediğim ve de yitirirsem yerini dolduramayacağımı bildiğim. Benimle birlikte hamama gel. Hint sümbülü yanacak, dumanları salonu dolduracak. Ve ben yüreğin üzere aşkımızı terennüm edeceğim. Kız şarkı söylemeyi bitirince gözlerini bana doğru öylesine tatlı bir bakışla çevirdi ki birdenbire tüm utangaçlığımı ve Şah'ın kızının ve muzip nedimelerin huzurunda bulunduğumu unutarak aşkla ve sonsuz bir zevkle sürüklenerek kendimi Hayriye'nin ayaklarına attım. İnce giysilerinden yayılan kokuyu ve etinin sıcaklığını üzerimde hissettim. Ve öylesine bir sarhoşluğa kapıldım ki birdenbire onu kollarıma aldım ve o bir kumru gibi kendinden geçerken ulaşabildiğim her yerini şiddetle öpmeye koyuldum. Ve ancak beni erinlik yaşına ulaşmış genç bir koç gibi zincirinden boşanmış bir halde görerek müthiş kahkahalar koparan genç kızları işitince kendime geldim. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 880. gece olunca demiş ki ve ancak beni erinlik yaşına ulaşmış genç bir koç gibi zincirinden boşanmış halde görerek müthiş kahkahalarla ortalığı çınlatan genç kızları işitince kendime geldim. Bundan sonra yenildi, içildi, yaşlı bir kadın gelip topluluğa günün doğmak üzere olduğunu söyleyerek ikaz edinceye kadar çılgınca şeyler anlatıldı ve okşayıp sevmelerle vakit geçirildi. Hepsi birden buna, ey hanımımızın süt anası, senin yol göstericiliğin başımızın üzerine, gözümüz üzerinedir diye yanıt verdiler. Züleyha da bana, gidip dinlenmenin zamanıdır Hasan. Sevgilinle birleşmek için benim korumama güvenebilirsin. Çünkü arzularına ulaşman için hiçbir şey sakınmayacağım. Ama şu an için gürültü yapmaksızın haremden çıkmalıyız diyerek ayağa kalktı. Ve yaşlı süt anasının kulağına bir şey fısıldadı. O da bir an yüzüme bakıp beni elimden tuttu ve kendisini izlememi istedi. Ben de bu güvercin topluluğun önünde eğilerek seçkin güzellikteki Hayriye'ye tutkulu bir bakış fırlattıktan sonra beni birçok dehlizden geçirerek, birçok dönemeçlerden döndürerek alıp götüren süt anayı izledim. Sonra da anahtarı kendisinde olan küçük bir kapıya ulaştık. Buradan beni dışarı salıverdi. Böylece sarayın duvarının dışına çıktığımı fark ettim. Gün henüz doğmuş bulunduğundan büyük kapıya çabucak gelişimi muhafızlara açıkça belli edecek şekilde saraya geri döndüm ve odama koştum. Orada eşiği aşar aşmaz koruyucum Lut evlatlarından gelme veziri sabırsızlığım ve tedirginliğin sınırında beni beklerken buldum. Benim içeri girdiğimi görünce şiddetle ayağa kalktı. Beni kollarında sıktı, beni sevecenlikle öptü ve bana ''Ey Hasan, yüreğim hep seninle beraberdi. Senin için büyük bir kaygı duyuyordum. Şiraz'da yabancı olduğun için sokakları dolduran haytalar tarafından geceleyin tehlikeye uğrarsın diye bütün gece gözümü kapayamadım. Ah sevgili çocuğum, benden uzaklarda nerelerdeydin sen?'' dedi. Ben de ona serüvenimi anlatmaktan ya da geceyi kadınlarla geçirmiş olduğumu söylemekten kaçındım. Ve Bağdat'a yerleşmişken şimdi de ailesiyle birlikte Basra'ya gitmek üzere bulunan Şamlı bir tacire rastladığımı ve onun beni yanında bütün bir gece alıkoyduğunu anlattım. Koruyucum bana inanmak zorunda kaldı ve birkaç kez içini çektikten sonra beni dostça azarlamakta yetindi. İşte onun durumu böyleydi. Bana gelince yüreğimin ve ruhumun o seçkin, güzel Hayriye'ye bağlanmış olduğunu hissediyordum. Bütün günü ve o geceyi en küçük ayrıntılarına varıncaya kadar buluşmamızı hatırlayarak geçirdim. Ertesi gün yine anılarıma dalmışken bir hadım ağası gelip kapımı çaldı ve bana ''Efendimiz Sabur Şah'ın mabeyincisi Şamlı Hasan burada mı oturuyor?'' diye sordu. Kendisine ''Onun dairesinde bulunuyorsun'' diye yanıt verdim. Bunun üzerine önümde yeri öptü ve ayağa kalkıp koynundan katlanmış bir kağıt çıkarıp bana verdi ve geldiği gibi çekip gitti. Ben de hemen kağıdı açtım ve içinde karmaşık bir yazıyla şu satırların bulunduğunu gördüm. Şam ülkesinin karacası, bu gece ay ışığında bahçede dallar arasında salınırsa, orada aşka kapılmış, gelişini görmekle baygın düşecek ve ona kendi dilinde ormandaki marallar arasından kendisi seçilmiş olmakla yüreğinin nasıl heyecanlandığını anlatacak bir maral bulacaktır. Ve sultanım bu mektubu okuyunca kendimi şarap içmeden esirkleşmiş buldum. Çünkü her ne kadar ilk gece o nefis Hayriye'nin bana bir eğilim olduğunu anlamış olsam da onun bağlılığının böylesi bir kanıtını görmeyi beklemiyordum. Dolayısıyla heyecanımı bastırır bastırmaz koruyucu vezirimin huzuruna çıktım ve elini öptüm. Ve onu böylece istediğimi yaptırmak yatkınlığına sokunca kendisinden gidip Mekke'den yeni gelmiş olan ve benimle buluşarak geceyi birlikte geçirmek isteyen bir memleketli bir dervişi görmek için izin istedim. Bu izni aldıktan sonra odama çekilip cevahirlerim içinden en güzel zümrütleri, en temiz yakutları, en parlak elmasları, en iriz incileri, en narin piruzeleri, en mükemmel gök yakutları seçerek bunları bir altın tele geçirdim. Böylece gece indiği zaman saf mis kokusu süründüm ve gürültü çıkarmaksızın koruluğa indim. Orada gözden yitirilmiş, yolunu bildiğim ve benim için açık bırakıldığı anlaşılan küçük bir kapıdan içeri girdim. Ve selvinin altına ulaştım ve soluk soluğa sevgilinin gelmesini bekledim. Bu bekleyiş ruhumu tutuşturuyor ve buluşacağımız saat sanki hiç gelmeyecekmişe benziyordu. Birdenbire ay ışığı altında serviler arasında hafif bir beyazlık kımıldadı. Ve o nefis Hayriye hayran gözlerimin önünde belirdi. Yüzüm yere doğru eğik, hiçbir şey söylemeksizin ayaklarına kapandım. Ve bu durumda su gibi akan sesi bana, ''Ey sevdamın Hasan'ı, ayağa kalk.'' Sevecen ve tutkulu bir sessizlik yerine bana olan eğiliminin gerçek kanıtlarını göster. beni tüm arkadaşlarım, o güzel genç kızlar, o delinmemiş inciler arasında, hatta Züleyha Sultan'dan daha güzel ve arzulanır bulduğun doğru mu gerçekten? Kulaklarıma inanabilmek için bunu ikinci bir kez daha senin ağzından duymak gerek demesini işitinceye kadar o durumda kaldım. Böylece konuşarak bana doğru eğildi ve ayağa kalkmama yardım etti. Ben de elini tutup tutkulu dudaklarıma götürdüm ve ona, ey sultanlar sultanı, ilkin ülkemden getirdiğim şu tesbihi al. Mutlu yaşam günlerinde bunu sana sunan köleni hatırlayarak tanelerini çekersin. Ve bir fakirin düşkün velisi olan bu tesbihi yakında kadı ve şahitler huzurunda yasal kılmaya hazır bulunduğum bir aşkın açıklanması olarak kabul et dedim. O da bana, ey bu akşam uğrunda kendimi tehlikeye attığım Hasan, sana böylesi bir aşk esinlediğim için çok hoşnutum. Ama ne yazık ki yüreğimin bu zaferinden utkulansam mı, yoksa buluşmamızı yaşamımın belaları ve felaketlerinin başlangıcı mı saymalıyım bilmiyorum diye yanıt verdi. Ve böyle konuştuktan sonra hıçkırıklar göğsünde kabarırken başını omzuma koydu. Ben de ona, hanımım, neden bu aydın gecede gözünün önünde dünyayı bunca karanlık görüyorsun dedim. O da bana, umarım ki Tanrı bu önsezileri hatalı kılar. Ama bunca arzuladığımız bu buluşma anında duyduğum korkunun anlamsız olduğunu sanma. Ne yazık ki korkularımın derin temelleri var dedi. Sonra bir an susup bana, bil ki gerçekten ey sevgililerin en sevileni, Züleyha Sultan seni gizlice sevmektedir. Ve bir andan ötekine sana aşkını itiraf etmek durumundadır. Peki sen böylesi bir itirafı nasıl karşılayacaksın? Ve bana duyduğunu söylediğin aşk, şah kızlarının en güzeli ve en güçlüsünün göz kamaştırıcılığı karşısında tutunabilir mi? Dedi. Ama ben onun sözünü kestim ve evet, hayatım üzerine yemin ederim ki ey güzel Hayriye, sen onu Züleyha Sultan'ınkinden de üst düzeyde her zaman yüreğimde bulacaksın. Ondan da korkulu bir rakibin olsa bile güzelliklerine tutulan yüreğimin sadakatine dokunmaya kimsenin gücünü yetmeyeceğini görürdün. Hatta Züleyha'nın babası Sabur Şah kendini izleyecek oğlu bulunmasa ve kızının kocası olan kişiye İran tahtını bıraksa bile seni böylesine bir baht için feda etmezdim dedi. Hayriye de ey bahtsız Hasan, ne biçim bir körlük bu seninki? Sen benim Züleyha Sultan'ın hizmetinde bir köle olduğumu unutuyor musun? Sen onun itiraf ettiği aşkı kabul etmezsen öfkesini hem kendi başına hem de benim başıma çekmiş olursun ve ikimiz de çaresiz mahvoluruz. Bundan dolayı kendi yararlarımız gereği güçlü karşısında boyun eğmelisin. Tek kurtuluş yolu budur. Tanrı da yüreği yaralı olanlardan merhemini esirgemez diyerek haykırdı. Ben de kendimi onun görüşüne kaptırmaktan uzak, sırf böylesi hesaplara boyun eğecek kadar korkunç sanılmaktan duyduğum öfkenin sınırında, güzelim Hayriye'yi kollarımda sıkarak, ey yaradanın en güzel verilerinin özü, bu denli acı konuşmalarla ruhuma azap verme. Ve madem ki tehlike güzel başını tehdit ediyor, seninle birlikte benim ülkeme kaçalım. Orada hiç kimsenin izimizi bulamayacağı çöller vardır. Benim nasip dağıtıcı sayesinde seni ölünceye kadar görkemlik içinde yaşatacak zenginliğim var diye haykırdım. Bu sözleri duyunca sevgilim rahatlayarak kendisini kollarıma bıraktı. Ve bana, pekala Hasan, artık senin sevginden kuşku duymuyorum. Ve duygularını denetlemek için bir kanıt bulmak gayesiyle seni bilerek içine soktuğum korkulardan da kurtarmak istiyorum. Bil ki ben senin sandığın kişi değilim. Ben hiç de Züleyha Sultan'ın gözdesi Hayriye değil, Züleyha Sultan'ın ta kendisiyim. Senin Züleyha Sultan sandığın da benim gözdem Hayriye'nin ta kendisidir. Bütün bu düzeni sırf senin aşkına güven duymak için kurdum. Zaten sen de sözlerimin doğruluğunu hemen anlayacaksın dedi. Ve bu sözleri söyledikten sonra yaptığı bir işaretle selvilerin gölgeleri arasından benim Züleyha Sultan diye bellediğim ama aslında gözde Hayriye olan kız çıktı. Ve gelip hanımımın elini öptü. Benim önümde de saygıyla eğildi. O güzelim sultan da bana, şimdi ey Hasan, adımın Hayriye değil, Züleyha olduğunu bildiğine göre, bir sultanın basit bir gözdesi için duyduğun sevgiyi ve aynı ince duyguları bir sultanın kendisi için de duyabilecek misin acaba, dedi. Ben de sultanım, gerekli yanıtı vermekten geri kalmadım. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça sustu.